Merhaba, hoş geldiniz. Bugün 3 ana alanda önemli gelişmelere bakıyoruz. Ben öncelikle siyasi konulara odaklanacağım. Türkiye'de muhalefet belediyelerine yönelik operasyonlar ve Çin'de bir Amerikalı vatandaşın gözaltına alınması gibi konular var. Sen ekonomi ve spor tarafını ele alacaksın, değil mi?
Evet, tam öyle. Ben futbol dünyasından iki ilginç konuya bakacağım. Özellikle 2016 Dünya Kupası öncesinde Almanya milli takımının prim görüşmeleri ve Curaçao'nun ilk kez dünya sahnesine çıkışı. Önce sen başla. Türkiye'de ne oluyor?
İstanbul'un batısındaki Silivri ilçesinde muhalefetteki CHP'li belediye başkanı Bora Balcıoğlu ve 16 kişi gözaltına alındı. Devlet Haber Ajansı Anadolu'nun bildirdiğine göre başsavcılık suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet, inşaat ihlalleri ve kara para aklama gibi suçlamalarla soruşturma başlattı.
Belediye tarafından bu iddialar nasıl yanıtlandı?
Silivri Belediyesi X üzerinden yaptığı açıklamada binanın aranması sırasında cezai bir bulgunun tespit edilmediğini belirtti. Masumiyet karinesi geçerli olduğunu ve adil, şeffaf bir süreç beklediklerini vurguladılar.
Bu bir dizi operasyonun parçası mı yoksa izole bir olay mı?
Hayır, bu tek bir olay değil. 2024'teki yerel seçimlerden bu yana CHP'nin en güçlü parti olarak çıktığı bu seçimlerden sonra CHP'li belediyelere yönelik baskınlar sıkça yaşanıyor. Birçok belediye başkanı yolsuzluk iddialarıyla tutuklandı. En bilinen örnek 2024 Mart ayında tutuklanan ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Şu anda kendisine yönelik yolsuzluk ve casusluk suçlamalarıyla ilgili birden fazla soruşturma devam ediyor.
CHP bu durumu nasıl yorumluyor?
Türkiye'nin en büyük muhalefet partisi olan CHP, bu tür eylemleri siyasi motivasyonlu saldırılar olarak değerlendiriyor. AKP hükümeti ise bu iddiaları reddediyor ve yargının bağımsızlığına atıfta bulunuyor.
Anlaşıldı. Peki ABD-Çin ilişkilerinde de bir gerginlik var mı?
Evet, ilginç bir zamanlama var. Amerikalı Başkan Donald Trump'ın Pekin ziyaretinden birkaç hafta sonra Çin bir ABD vatandaşını gözaltına aldığını doğruladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian, yetkili makamların bu kişi hakkında casusluk ve ulusal güvenliği tehlikeye atma şüphesiyle cezai zorunlu tedbirler aldığını söyledi. Çin, ABD'nin Guangzhou konsolosluğunu durumdan haberdar etmiş. Kişinin haklarının korunduğu belirtildi.
Bu kişi hakkında ne biliniyor?
Bu kişi hakkında ne biliniyor? Konuşmacı 1, New York Times'ın bildirdiğine göre söz konusu kişi geçen hafta Myanmar sınırındaki Yunan eyaletinin Kunming şehrinde gözaltına alınmış. Gazete, adamın bir siyaset bilimci ve Myanmar'ın Yangon kentinden bir araştırma grubunun başkanı olduğunu bildirdi. Ayrıca New York Times için köşe yazıları da yazdığı belirtildi.
Çin'de kaç Amerikalı tutuluyor?
2024 yılında ABD Kongresi'ndeki Çin Komitesi, Çin'de siyasi tutuklulara odaklanan Amerikan Duihua Vakfı kurucusu John Kamm'a dayanarak Çin'de 200 ABD vatandaşının tutuklu olduğundan söz etti. Örneğin Don Michel Hunt, 2014'ten bu yana uyuşturucu kaçakçılığına karışmakla suçlanıyor. Ailesinin ifadesine göre bu olaydan habersizmiş. Nelson Wells Jr. da benzer bir suçlama nedeniyle 10 yıldan fazla hapis yatmış.
Trump'ın ziyaretinde bu konu gündeme geldi mi?
Mayıs ortasında Trump Çin'i ziyaret etmeden önce aktivistler bu tür tutukluların durumlarının ele alınmasını talep etmişlerdi. Ziyaret öncesinde bu konular genellikle gündemin bir parçası olur. 2024'te eski başkan Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jack Sullivan bu vakaların çözümünü Pekin'de o dönemdeki hükümetin en önemli önceliği olarak tanımlamıştı.
Anladım. Şimdi Almanya'da eğitim politikasında bir tartışma var değil mi?
Evet, bu kez AfD'nin okul zorunluluğunu gevşetme önerilerine karşı bir tepki söz konusu. Thüringen, Sachsen-Anhalt ve Hamburg eyaletleri, federal hükümetin bu tür girişimlere karşı çıkmasını talep eden bir tasarıyı Bundesrat'a sundu. Tasarı şimdi Eyaletler Meclisi'nin komitelerinde görüşülecek.
AfD ne öneriyor tam olarak?
AfD, Sachsen-Anhalt seçim programında okul zorunluluğu yerine eğitim zorunluluğu ilkesini savunuyor ve ailelere okul ile ev eğitimi arasında seçim hakkı tanınmasını istiyor. Bu öneri ülke çapında eleştiri aldı.
Üç eyalet buna nasıl karşı çıkıyor?
Ortak karar tasarısında Bundesrat'ın genel okul zorunluluğuna açıkça bağlı olduğu ve bunun Almanya'da performanslı, adil ve entegrasyona dayalı bir eğitim sisteminin vazgeçilmez temeli olduğu vurgulanıyor. Federal hükümetin Alman eğitim sisteminin taşıyıcı ilkesi olan genel okul zorunluluğunu zayıflatabilecek girişimlere karşı durması isteniyor. Thüringen Başbakanı Mario Voigt, okul zorunluluğunu bir kazanım olarak tanımladı ve okul zorunluluğunu kaldırmak, Almanya'yı yıllarca başarıyla şekillendiren bir unsura balta vurmaktır dedi.
Anlaşıldı. Şimdi futbol tarafına geçelim. Dünya Kupası başlıyor ama Alman milli takımının primlerinde anlaşma yok, öyle mi?
Evet, turnuva hemen başlarken bu biraz ilginç değil mi?
Kesinlikle. Alman milli takımı pazar günü saat 19'da Houston'da Kuraçova ile karşılaşacak. Ama oyuncular ile DFB arasındaki prim görüşmeleri henüz tamamlanmadı. Jonathan Tah, Winston-Salem'daki bir basın toplantısında, "Evet, neredeyse bitirdik. Durum iyi görünüyor," dedi. Tah, Bayern Münih'ten takım arkadaşı ve kaptan Joshua Kimmich gibi takım adına kulüple görüşen oyunculardan biri.
Normalde bu tür anlaşmalar turnuvadan önce bitmiş olur değil mi?
Evet, bu oldukça alışılmadık bir durum. DFB Başkanı Bert Neuendorf, Mayıs ayında takım konseyiyle iyi görüşmeler içinde olduklarını ama müzakereleri kamuoyunda yürütmediklerini söylemişti. Geçen hafta Chicago'daki açıklamasında da hala bir sonuç ilan edemedi.
Geçmiş turnuvalarda oyuncular ne kadar almıştı?
En yüksek prim 2014'teki Dünya Kupası'nda alındı. Kaptan Philipp Lahm ve takım arkadaşları Brezilya'da şampiyon olduklarında kişi başı 300 bin euro aldılar. 2024'teki Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk durumunda 400 bin euro öngörülmüştü. Ancak İspanya'ya karşı çeyrek finalde elendikten sonra her oyuncu 100 bin euro aldı. 2018 ve 2022'deki Dünya Kupalarındaysa grup aşamasında elenince oyuncular prim alamadı.
Konuşmacı 2. Kimmich bu konuda ne düşünüyor? Kimmich, Mayıs sonunda Herzogene Uraç'taki hazırlık kampında oyuncu bakış açısını açıkladı. Bu güzel bir yan etki ve hak ediliyor çünkü sonuçları da veriyoruz. Ama bizi başarı motive ediyor, para değil, dedi. 110 milli maçı olan Kimmich, ilk kez 48 takımın katıldığı bu XXL Dünya Kupası'nda arka planda büyük paranın döndüğünün herkes tarafından bilindiğini belirtti. Ayrıca DFB'nin ekonomik olarak durumunun yeniden iyileştiğini hissettiğini söyledi. Bu sözleriyle oyuncuların Neuendorf ve DFB Genel Müdürü Andreas Rettig ile görüşmelerde taleplerini aktif biçimde dile getirdiğini ima etti. Şu anki görüşmelerde sıkıntı nereden kaynaklanıyor?
Sorun muhtemelen şampiyonluk primi değil. Eğer takım ilk eleme turlarından birinde elenir ve dolayısıyla FIFA'dan gelen ödemeler azalırsa DFB için zorluk çıkabilir.
FIFA bu konuda bir adım atmış mı?
Evet, Nisan sonunda FIFA, Almanya ve İngiltere gibi büyük ülkelerin protestoları sonrasında primleri artırdı. Her katılımcı artık kalifikasyon ve turnuva hazırlığı için 12,5 milyon Amerikan doları alıyor. Bu 2 milyon dolar artış demek. DFB daha önce dolar kurundaki dalgalanmalar ve ABD'deki bölgesel farklı vergi yasaları nedeniyle planlama belirsizliğinden yakınmıştı. Toplamda 48 takım için 871 milyon dolar dağıtılıyor ve şampiyon önemli ölçüde yüksek pay alıyor. Nisan öncesinde şampiyon için 50 milyon dolar ve grup aşamasında elenenler için 9 milyon dolardan bahsediliyordu. Her eleme turunda FIFA primleri artıyor. Bu da başarı durumunda DFB'nin manevra alanını genişletiyor.
Konuşmacı 1, geçmişte oyuncular ne alırdı peki?
1954'teki ilk Alman dünya şampiyonu takımı Fritz Walter ve arkadaşları kişi başı 2500 mark, bir tüplü televizyon, bir motorlu scooter ve bir deri bavul almıştı. Kimmich ve ekibi ona göre çok daha iyi durumda.
Anlaşıldı. Peki taraftar formalarıyla ilgili bir sorun olduğunu duydum. Ne oldu orada?
Evet, DFB'ye göre Alman milli takımı formalarının teslimatında gecikmeler yaşandı. Sorun, kişiselleştirilmiş floklama sürecindeki tedarik darboğazlarından kaynaklanıyor. Etkilenen, kişiye özel floklama yapılan formaların bir kısmıymış. Bu yüzden bazı formaların teslimatının gecikmesi tehlikesi doğmuş.
DFB bu konuda ne açıklama yaptı?
DFB, Alman basın ajansına verdiği yanıtta, bazı taraftarlarımızın siparişlerini beklenenden daha uzun süre beklemek zorunda kaldıkları için üzgünüz, dedi. Sorun, kişiselleştirme için harf ve numaralarda geçici bir darboğaz olmuş. Şu anda bu sorun çözülmüş durumda. Etkilenen müşterilere iptal seçeneği sunulmuş ve güncellenmiş teslimat tarihleri hakkında bilgilendirildiler. Kişiselleştirilmemiş formalar bu gecikmelerden etkilenmemiş ve normal teslimat süresi içinde gönderiliyormuş.
Konuşmacı 1, talep beklenenden fazla mıydı? Kesinlikle DFB, milli takım formalarına yönelik olağanüstü yüksek bir talep olduğunu vurguladı. Kişiselleştirilmiş forma siparişleri, Fanshop işletmecisi Fanatics'in ilk tahminlerinin neredeyse 3 katındaymış. Bu beklentiler, geçmiş turnuvalardaki deneyim ve satış rakamlarına dayanıyormuş.
Peki, son olarak Juracio kimdir? Pazar günkü rakip hakkında ne biliyoruz?
Juracio bu Dünya Kupası'nda ilk kez yer alıyor. Pazar günü saat 19'da ARD ve Magenta TV'de yayınlanacak maçla premierini yapacaklar. Ama futbolun dışında da ilginç bir yeri var.
Nerede yer alıyor bu ada?
Juracio, Venezuela kıyılarının yaklaşık 65 kilometre açığında Güney Karayipler'de yer alıyor ve Hollanda Krallığı'na bağlı özerk bir ülke. Hollanda mirası bugün bile sokak tabelalarında ve yönetimde görülüyor. Aruba ve Bonaire adalarıyla birlikte ABC adaları olarak bilinen grubu oluşturuyorlar. Bu adalar birbirine yakın olsalar da kültürel ve tarihsel olarak belirgin farklılıklar gösteriyorlar.
Konuşmacı 1, başkenti hakkında ne var?
Başkent Willemstad, sömürge dönemi yapıları nedeniyle Karayiplerin Amsterdam'ı olarak anılıyor. Bir efsaneye göre renkli evler bir vali güçlü güneş ışığından baş ağrısı çektiği için ortaya çıkmış. Bunun üzerine açık renk cepheleri yasaklatmış. Hikayenin gerçekten böyle olup olmadığı tartışmalı. Ama pastel renkli evler sayesinde Willemstad 1997'den bu yana UNESCO Dünya Mirası listesinde. Dil açısından nasıl bir durum var? Yerel halkın ana dili Papiamento. Portekizce, İspanyolca, Felemenkçe ve İngilizce öğelerinin yanı sıra Afrika etkileri de içeriyor. Çoğu yerli sorunsuzca diller arasında geçiş yapabiliyor ve genellikle 4 ya da daha fazla dili konuşuyor. Peki ünlü Mavili Kör'ün hikayesi ne? Dünyaca ünlü Blue Curaçao bu adadan geliyor. Adını ağırlıklı olarak Juracao'da yetişen Laranja adlı acı bir portakal türünden alıyor. Meşhur mavi renk aslında sonradan ekleniyor. Likörün kendisi renksiz.
Konuşmacı 1, futbol yerine başka bir spor mu ön planda?
Evet, ilginç bir detay. Adada yaklaşık 150 binden biraz fazla insan yaşıyor. Heidelberg, Regensburg ya da Paderborn gibi. Ama Curaçao, nüfusuna göre dünyanın en başarılı beyzbol yetenek havuzlarından biri olarak kabul ediliyor. En tanınmış oyunculardan biri, tarihin en iyi savunma oyuncularından Andrew Jones.
Anlaşıldı. Pazar günü ilginç bir karşılaşma olacak.
Kesinlikle. Hem Almanya için turnuvanın başlangıcı hem de Curaçao için tarihi bir an.